hoş geldiniz. Sagirt Efendi birlikteyiz. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci yayınımızda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün biraz geçmişe döneceğiz. Bazı yerlerde hala gelenek olarak belki bir gün, birkaç gün, belki sadece eğlence olarak geçmişi anmak için devam eden selamlaşma yöntemlerinden konuşacağız. Kadınlar arasında, erkekler arasında ast üst ilişkisi içinde, bayramlarda, özel günlerde, belki zor günlerde, taziyelerde insanlar birbirine nasıl selam verirdi ve bu selamın karşılığında ne yapılırdı?
Evet, insanlar cemiyet halinde yaşamaya mecbur ve mahkum ve muhtaç olduğu için elbette ki birbirleriyle irtibatlarında da belli bir takım kaidelere riayet etmesi icap ediyor. Buna biz adab-ı muaşeret diyoruz. Görgü kaideleri deniyor şimdi. Bu olmadan insanlar arasında yakınlaşma olmuyor. Yakınlaşma sadece fiziki yakınlaşma değildir. Eğer bir kişiyle bir münasebetiniz olacaksa bunun hissi bir yakınlaşma da olması lazım. O da öteden beri selamlaşma diye bilinen bir ritüelle oluyor. Hemen her cemiyette selamlaşma var. Yani iki insanın bir araya geldiği zaman, karşılaştığı zaman birbirleriyle bir iş yapsınlar, yapmasınlar, bir takım fiillerde bulunuyorlar. Mesela bazı topluluklarda secde etmek, bazılarında yüzünü öpmek, bazılarında burnunu sürtüştürmek gibi çok çeşitli selamlaşma adetleri var. Bizim kültürümüzde selamlaşma, selam Arapça barış demektir. Selamet, selim, teslim olmak, İslam, bunlar hepsi aynı kökten. Yani barış alakalı. Mesela habis ur var, selim ur var. Barışçı demektir yani, zararlı değil.
Zararsız.
Evet. Şimdi çok kullanılmıyor ama yani bu manada bu kökten geliyor. Selamlaşmak demek karşılıklı olarak barış yapmak demek. Yani benden sana zarar yok.
Evet, aslında en bildik tarafı o galiba. Benden sana zarar gelmez. Evet, selam vermenin.
O da ona cevap verince benden de sana cevap ver. Zaten Müslüman selamında selamün aleyküm veya bir başka versiyonda esselamu aleyküm demek barış, esenlik, selamet senin üzerine olsun demektir. O da ona cevap veriyor. Ve aleyküm selam. Benim olsun, senin de. Ya daha doğrusu sizin de olsun. Neden sizin? Aleyküm sizin üzerinize demek. Halbuki bir kişiye selam veriyor. İnsanın sağında solunda melekler vardır. Onu koruyan, onun amellerini yazan. Aslında selama böyle cemi, çokluk mukabele edince o meleklere de selam vermiş olur. Şark dünyasındaki insanlar hem maddi hem manevi varlıklarla yaşarlar. Bu manevi varlıkların başında melekler gelir, cinler gelir, atalarının ruhları gelir. Mesela namazda selam verirken sağa sola cemaate ve sağdaki ve soldaki meleklere de selam vermeyi niyet etmek İslam dininin kaidelerindendir. Selamlaşma hemen hemen her yerde, yani bu İslam kültürünün hakim olduğu her yerde var. Hatta çok dinle diyanetle alakası olmayanların bile birbirlerine selamünaleyküm dediğini, aleykümselam dediğini görüyoruz.
Alışkanlığa
dönüşmüş. Hatta İstanbul gibi kozmopolit şehirlerde gayrimüslim vatandaşların da onlar Osmanlı kültürünü daha rafine bir şekilde yaşarlar. Kopukluk olmadığı için onlarda şaşırırsınız. Yani
Osmanlı, Müslüman gibi mi selam veriyor?
Müslüman gibi selam verir. Yani şaşırtıcıdır bu. Veya başka adetlerinde de Müslümanlar gibi davranır. Bu bir kültür tesirleşmesidir.
Ama artık onu dini bir ritüel gibi değil, bir kültürel.
Kültür
evet,
tamamen.
Bir kültürel tamamen. Aktivite.
Bunu daha önce de konuşmuştuk. Yani din, inanç, amel, ahlak bunu ihtiva eden vicdanla alakalı bir disiplin. Fakat zaman içinde din cemiyetlere bir kültür olarak yerleşir. Bunu biz kendi cemiyetimizde görüyoruz. Yani Türkler arasında dinle diyanetle alakası olmayan insanların bile kültüründe, hatta dine harp ilan etmiş insanların bile kültüründe o dini motifleri, dini kültürü görüyoruz. Bernard Lewis adında çok meşhur bir Yahudi akademisyen var. Vaktiyle İngiliz istihbaratında da çalışmış renkli bir şahsiyet. Türkiye'ye de çok geldi gitti. Bazı siyasi mevzularda Türk tezini desteklediği için Türkler kendisini severler, tutarlar. O anlatmıştı. Amerika'da bir yemek yerken deniz mahsulleri sofraya geliyor. Bu da iştahla girişiyor. Yahudidir Bernard Lewy. Zaten isminden belli. İsminden değil de soyadından belli. Lev, Arslan, Leo, Musa'nın aslanları şeyde çok geçen, Tevrat'ta çok geçen bir şey. Arkadaşı demiş ki, siz demiş Yahudi değil misiniz? Evet, Yahudiyim. Yahudilik de deniz mahsulleri yemek haram değil mi? Evet, haram. Yani Tevrat'ta midye, istakoz, karides aynı İslamiyet'te olduğu gibi yenmesi caiz değil. Ama siz yiyorsunuz. Ha, domuz eti yer misiniz? Yemem demiş. Peki domuz eti yemiyorsunuz? Yahudi olduğunuz için. Ama Deniz Mah diyor ki domuz eti yememek bizde bir kültürdür. Yani bir Yahudi dindar olsun olmasın domuz eti yemez. Hı-hı. Türklerde de böyle. İçki içer mesela, hı-hı, ama domuz eti yemez.
Yani hassasiyetinden dolayı değil aslında.
Kültür olmuş. Bunu tenkit veya övme için söylemiyorum. Bir tespit olarak söylüyorum. Yani ölüsü olduğu zaman Kur'an okutur, mevlüt okutur. Mutlaka cenaze merasiminin dinin bütün icaplarına uygun olmasını ister. Çocuğunu sünnet ettirir. Bir din kaidesidir çocuğun sünnet edilmesi mesela. Evlenirken mutlaka dini nikah kıydırır. Bu da birer kültür olmuştur. Bazısında ise dini kaide olduğu bilinmeden kaideleşmiştir. Mesela ben iki misal vereceğim. Bunlardan bir tanesi bizim bir akrabamıza birisi bir para verdi. Hiç unutmuyorum, çocuktum ben, 5 lira o zamanın parasıyla. Parayı morda bir paraydı o. Büktü, gayet titiz bir kadındı zaten Necmi Seher Hanım. Emekli öğretmen, Osmanlılar zamanında yetişmiş. Cüzdanının ayrı bir cebine soktu. Ben de Necmi Seher yenge niçin dedim parayı kendi paranızın içine koymuyorsunuz da ayrı bir yere koyuyorsunuz. Neticede para. Ayrı bir şey değil ki. Hı hı. Yani şu yüzüğü götür ver falan demedi yani.
Şimdi şey yok, senin numarası olmadı.
Aa, bu emanet evladım dedi. Bunu vermek lazım. Ben bunu Necmi Seher Hanım'ın eski hanımlarda vardır diye yersiz bir hüsnü kuruntusu olarak düşündüm. Sonra İslam hukuku tetkiklerine başlayınca ben akademisyen olunca baktım, bu İslam hukukunda böyle. Yani emanet para
Ayrı bir yere konuyor.
Bu çok enteresan.
Kendi paranıza karıştırmazsınız.
Karıştırmıyorsunuz. Hı. Yine bir başka misal. Rahmetli babaannem yalnız olduğu zaman evde bir küçük bir şey çarşıdan aldıracağı zaman, ki eskiden hanımlar çarşıya inmezlerdi malum, mahallenin çocuklarına aldırırdı. Mahallenin çocukları da ben alayım diye koşarlardı. Halbuki bu bir angaryadır biliyorsunuz. Hı-hı. Yani komşu kadın pencereye çıktığı zaman çocuklar kaçarlar bizden bir şey isteyecek diye. Sonra baktım babaannem onlara para veriyor. Para bulamazsa kağıtlı şeker, o zaman çok makbuldü, veriyor. Veya meyve veriyor, bir elma veriyor falan. Hı-hı. Ben bunu normal bir ikram olarak düşündüm. Sonra baktım ki küçük çocuğa iş yaptırmak caiz değil. Çünkü küçük çocuk başkasının çocuğu. Siz ona iş yaptıramazsınız. Ama annesi babası izin veriyor. O zaman ücretini vereceksiniz. Hmm. Yani çocuk kendiliğinden bir şey hediye edemez. Çünkü yani zararlı bir iş yapamaz çocuk. Hmm. Ama ücretini verirseniz o caiz. İşte bu buna ücret oluyor. Bir ekmek almak zaten o şeyin karşılığıdır. Bunu bilerek yapmıyordu muhtemelen. Kültür. Yani din kaideleri
hayatın içine doğduğumuz kurallar olduğu için, evet, ve evet, o din kurallarıyla da büyüdüğümüz için onlar bize hayatın bir parçası gibi geliyor.
Mesela ben Sovyetler Birliği dağılmadan önce de, dağıldıktan sonra da Rusya'da gezdim ve orada yaşayan Müslümanlarla ve Türklerle görüştüm. Hepsi selamünaleyküm diyor. Gayet böyle modern bir kadın veya belki de Komünist Partisi üyesi bir erkek selamünaleyküm diyor. Aleykümselam. Yani bunu ben mesela şaşarak görmüştüm. Neden? Selamlaşma bizim kültürümüze girmişti.
Yasaklanmamıştı.
Evet. Çok mücadele edilmiş. Yani Arapça bir kelime olan selamün aleykümü Türkçe bir kelime olan günaydına tercih etmeyiniz diye ben tabela gördüm. Umumi bir yere asılmış. Selamün aleyküm denen Arapça kelimeyi Türkçe olan günaydına tercih etmeyiniz. Halbuki günaydın Türkçe değildir. Gün Türkçedir. Aydın Türkçedir. Ama günaydın Türkçe değildir. Çünkü Türkçe'de kelimeler böyle ters olmaz. Avrupa'da olur o. Yani of takısıyla Avrupa'da, hı hı, biliyorsunuz kelimeler Avrupa dillerinde tersinden döner sıfat ve isim, hı, tamlamaları. Türkçe'de öyle değildir. Türkçe'de gününüz aydın olsun denir. Gününüz aydın olsun.
Onun kısaltılmışı gibi yerleşmiş ama
kısaltma
ama
olmaz.
Doğru.
Yani.
Doğru.
Manasız. Hayır, Türkçe dediği için söylüyorum ben. Günaydın diyene bir şey demiyorum. Günaydın, tünaydın desin o ayrı da. Bunu Türkçe diyerek selamün aleyküme ikame etmenin ne kadar trajikomik bir hadise olduğunu göstermek için anlatıyorum. Yoksa desinler günaydın. O neticede insanların karşıdakine hissiyatını aksettirmesi meselesi.
Karşı tarafta yani anlıyorsa.
Evet. Selamün aleyküm diyene aleyküm selam deriz. Günaydın diyene günaydın deriz. Niye böyle söylüyorsun demeyiz. Ayrı bir mesele. Ama bunu böyle iddia etmek gülünç bir şey. Selamın ikinci merhalesi merhabadır. O bir işe girişecekseniz, nedir o iş? Oturup sohbet etmek, yemek yemek, bir yere gitmek, bir iş yapmak.
Bir başlangıç ifade ediyor.
Merhaba. Merhaba Arapça bir kelimedir. Merha, rahat ol demek. Rahat ol. Yani sana benden hiçbir sıkıntı gelmez. Selamın barış içinde ol, daha bir spesiyel halidir. Bu da ikinci hali. Anadolu'da hala vardır. Selam verirsiniz, buyurun oturun der. Oturduktan sonra merhaba der. Merhaba.
Hoş geldin der gibi.
Hoş geldin der gibi. Hmm. Bu Araplarda da var. Hatta onlar tekrarlar da. Yani 15 dakikada bir, yarım saatte bir bilhassa sofrada merhaba derler. Yani seni unutmadım. Yani seninle meşgulüm. Yani ye.
İlgileniyorum.
Devam et. Yani bir emrin var mı? Yani ben seninle meşgulüm. Yani çünkü biliyorsunuz misafirlik adabında en mühim şey ev sahibinin. Bu ev sahibi sofra sahibi de olabilir. Misafiriyle her an meşgul olması ve en azından meşgul görülmesidir. Yani devamlı başka bir yere bakmak, devamlı başkasıyla konuşmak, misafirinizin yanında başka bir şeyle meşgul olmak, bunlar Türk örfünde mezmum, kötülenmiş hadiselerdir. Tamam, ev sahipliği zordur ama siz de misafir olacaksınız. Hı hı. Onun için ev sahibi kendini misafirine adar. Bu işte kitaplara geçmiş Türk misafirperverliğinin en mühim kaidesi. Yoksa biz çok misafirperver bir milletiz. Öyle de misafirine nasıl muamele ediyorsun sen? Misafire nasıl, oradan anlaşılır. Onun için bu çok mühim. Şimdi maalesef bazıları kötü niyetli değil ama işte zamanın getirdiği
günlük telaşlar bazen biraz yavaşlatabiliyor, da değiştirebiliyor.
Bazıları tamamen bir haber bu işlerden. Selamın üçüncü safhası bugün neredeyse unutulmuştur. O da temennadır. Temenna eski filmlerde görmek mümkün. Mesela Sultan Vahidettin'in Cülus Merasimi veya Avusturya İmparatoru Karl gelmiş, Sultan Reşat onu gezdiriyor, tren yolunda karşılıyor. Fakat birkaç tane böyle eski filmler var. O filmlerde bu Türk-İslam terbiyesinin en rafine hali sarayda ve saray çevresindedir. Yani padişahın etrafındakilerdedir. Onlardan hiçbir şey geçmez. Yani bir balık ayıklıyordu da birisi, aman kılçıklar benim elimden kılçık geçmez dedi. O, yani mümkün değil. Adam mahir olmuş balık ayıklamada.
Dokunduğu zaman.
Şimdi bunlardan da en ufak bir şey geçmez. Onların hareketlerinden. Elin temenna hafifçe yerden bir şey alıyormuş gibi yapıp göğse, ağza ve başa götürülmesi demektir. Sağ elin. Hafifçe yerden bir şey alıyoruz böyle bir şey,
kürek gibi
böyle kum alıyormuşuz gibi, su alıyormuşuz gibi yapıp. Yani ne demektir bu? Bunun manası şu: ben sizin karşınızda yerle yeksanım. Hı hı. Ayağınızın bastığı toprağa yüzümü sürerim. Size o kadar kıymet veriyorum. Sizin yadınız benim kalbimdedir. Devamlı benim kalbim. Hı hı. Zikriniz dilimdedir. Sizi devamlı anarım hayırla. Hı hı. Ve bütün emriniz başımın üzerindedir. Yani sizi baş tacı ederim denen, dünyanın hiçbir yerinde görülemeyecek, sembolik de olsa bir nezaket ifadesidir. İşte Osmanlıların asırlardan beri süzülüp gelen o nezahet, nezaket, letafet bu hadisede toplanmıştır.
Kendini
göstermiştir. Temenna hadisesinde kendini göstermiştir.
Hala mesela bazı büyükler birisi elini öpmek istediğinde ona böyle eline hafifçe dokunup temenna yapar.
Ben bu temennayı iki yerde gördüm. Bir, Arnavutlar'da düğünlerde var. Gelin temennası. Sadece düğün dedi, düğünden sonra devam ama esas düğünde. Gelin kaynananın önüne düz çöküyor. Sadece kaynana değil, varsa kaynananın kız kardeşleri, kayınpederin kız kardeşleri, ailenin yaşlıları yani. Hı-hı. Kocasının ailesinin yaşlıları, görümceler. Önünde diz çöküyor. Ellerini kayınvalidenin ayağı, dizi, karnı, ağzı
aşağıdan yukarı doğru
çıkıyor. Yani ben senin hizmet edeceğim sana, ayak o demek, dizlerin çocuk vereceğim, işte karnın hürmet edeceğim, kalbi seveceğim, başı sözünü dinleyeceğim manasına gelen sembolik ifadeler var. Kayınvalide de iki eliyle bu gelini tutarak kaldırıyor. Bu temenna almak demek. Biri temenna etmek, öbürü temenna almak demek. Bu var. Bir de Osmanlı temennasını ben Bosna'da, Üsküp'te, Halep, Şam ve Kudüs'te gördüm. Bir de Kahire'de. Eski yaşlı Osmanlı zamanı görmüş veya görenleri görmüş insanlarda bakardım temenna ediyor. Bazısı bizim bildiğimiz temenna. Yani yerden alıyor, kalbine, ağzına, başına götürüyor ki buna büyük temenna derler. Ama bazısı da böyle adeten, yani sadece ağzına götürüyor, başına götürüyor. Ha, oradan anlıyoruz ki bu kültür buralarda kalmış. Şimdi Abdülhak Şinasi Hisar adında meşhur bir yazar var. Bu bizim edebiyat tarihimizin en nekre, yani kendine mahsus şahsiyetlerinden. Neden kendine mahsus şahsiyetlerinden? Bir kere hiç evlenmemiş. Daha ziyade eski İstanbul hayatını, eski İstanbul'u tasvir eden Boğaziçi Mehtapları gibi kitapları vardır. Fahim Bey ve Biz, Ali Nizami Bey'in Şeyhliği, Frenkliği gibi çok enteresan tatlı hiciv kitapları vardır. Kendisi obsesyon hastasıydı. Kimsenin dokunduğuna dokunmaz, kimsenin eşyasından yemek yemez. Devamlı yaz kış eldivenle gezerdi ve yanında kolonya ile gezerdi.
Kolonya ile?
Kolonya ile gezerdi. Bulunduğu her şeyi silerdi. Biriyle mecburen eldivenini çıkarıp tokalaşmak mecburiyetinde kalsa kolonya sürerdi. Herkes bunu bilirdi. Saygı tam gösterirdi.
Uygun bir
ama bu pandemi uygun, ama muhtemelen arkadan da dalga geçerdi. Evlenmemesinin sebebi de budur. Yani o kadar titiz birisiydi ki hiç kimseyle yaşaması mümkün değildi. Abdülhakşinasi'nin eserleri çok hoştur. O bir yerde anlatıyor. Aklıma geldi şimdi. 1930'lu yıllarda Balkan Antantı diye bir antant var. İşte Bulgaristan'la, Yunanistan'la Türkiye ittifak yaptı. Muhtemel bir Rus yayılmacılığına karşı onlarla. Bu Balkan Antantı toplantısına gidiyor sekreter olarak Abdülhakşinasi. Memur aynı zamanda. Galatasaray Lisesi mezunu. Bulgaristan'da, Sofya'da Galatasaray Lisesi'nde beraber okudukları bir arkadaşıyla karşılaşıyor. Bulgar. Onu ziyarete geliyor. Şimdi Abdülhakşinasi'nin tabii üslubu var. O kadar şaşırdım, o kadar şaşırdım ki diyor. Bana diyor, kandilli temenna yaptı eski usul. Çünkü onlar Osmanlı'dan ayrılmışlar ama Osmanlı kültürü onlarda durmuş, kalmış. Bizde neler neler olmuş. Şimdi diyor ki, bizde neler neler değişti diyor. Bir Bulgar arkadaşım da diyor, ben Osmanlı nezaketinin aynen yaşadığını gördüm. Galatasaray Lisesi nasıl öğrenmişse temennayı, bana öyle temenna yaptı. Hatta diyor, o temennayı bana yaptıktan sonra benim adeta nutkum tutuldu diyor. Söyleyecek, konuşacak
bile bulamadım. Nasıl
karşılayacağını bilememiş. Ve o veda edip yanımdan ayrıldıktan sonra da uzun uzun arkasından baktım ve düşündüm diyor. Yani Abdülhakşinasi bu kadar tesir etmiş. Temenna, Arapça bir kelime. Temenni kullanıyoruz. Arzu etmek demek. Temenna, onun Farsça söyleniş halidir. Temennayı meram etmek ne lazım duni himmetten, ne istersen iste Cenab-ı Rabbül İzzet'ten diye şiir var. Yani böyle uyuşuk, miskin, isteksiz adamlardan bir şey isteme. Ne istersen Allah'tan iste, o verir. Bunlara müdana etme şeklinde geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de de temenna fiil olarak geçiyor. Burada temenna artık bundan kurtulmuş, müstakil bir kelime haline dönüşmüş. Şimdi küçük çocukların büyüklere yapması efendim adettir. Emsallerin birbirine yapması adettir. Temenna ettiğiniz zaman karşı tarafın da size aynı şekilde mukabele etmesi lazımdır.
Şimdi bir parantez açalım. Temenna ast üst ilişkisi içinde var. İşte var. Düğünlerde bugün yaşıyor ama biraz daha görsel,
evet,
bir
mahalli adete dönüşmüş.
Evet, adet. Ama şimdi eski haline baktığımızda böyle yere eğilerek mi alınıyor, yoksa hani şimdi, evet, gelinlerden örnek verdiniz ya, yoksa günlük ritüel içinde insanlar karşılaştığında mı yapıyorlar?
Evet, karşılaştığında yapıyorlar.
Yani İnsan, siz bir yolda yerden geliyorsunuz, arkadaşınız, evet, başka bir yerden geliyor.
Tabii, aşinaysanız bir zaten aşinalık derler temennaya. Aşinalık ettik derler. Yani temennalaştık demektir. Sizin aşinanızsa, durup konuşacak zamanınız da yoksa selam verip temenna eder geçersiniz. Bu temennanın çeşitleri var.
Bir selam vermeye
selam
dönmüş.
Evet. Şimdi de vardır ya, böyle eli başa kaldırıyoruz. Temennadan kalma bir adet o. Uzaksa, oturup konuşma imkanımız
yani
yoksa.
Yani aşağıdan böyle yapmıyor ama son hareketi,
evet,
yapıyor.
Başımdasın yine. Yani. Başımdasın. Aklımdasın, başımdasın. Şimdi esnaf birbirine temenna yapar. Şimdi bizim yaptığımız gibi böyle elini başa kaldırır. Buna bamyacı temennası derler. Bamyacı temennası. Böyle elini alır, hafifçe ağzına götürür, başına götürür. Buna da adeta, adeten temenna derler. Bir de normal temenna var. Büyük temenna. Hafifçe yere eğiliyorsunuz. Yerden işte biraz evvel anlattığım gibi bir şey alıyormuş gibi kalbinize, ağzınıza, başa. Bunu daha ziyade böyle kalem katipleri, entelektüel kimseler böyle yapar ve bundan vazgeçmezler. Bir de kandilli temenna var. Bunu defalarca yapıyorsunuz. Eğer karşınızdaki çok muhterem, çok hürmete şayan birisi ise biraz da veya yapan da bir tabaspus, dal kavukluk sahiki varsa bu 3-4 defa yapar. Buna kandilli temenna
derler. Tam da onu söylemeye hazırlanıyordum. Tiyatrolarda karikatürize edilen bir temenna şekli bu. Kısa bir araya gidelim, sonra tekrar buluşalım. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Selamlaşma, temenna konuşuyoruz. bu hala yaşayan, böyle biraz da dediğimiz gibi karikatürize edilmiş, özellikle bir dönem tiyatro eserlerinde, sinemalarda, filmlerde biraz karikatürize edilmiş bir selamlaşma yöntemi, ama farklı yöntemler de vardı. Eskiden insanlar farklı şekillerde de selamlaşırdı.
Evet, şimdi karikatürize edilir dediniz çünkü şöyle bir durum var. Yani bu temennada biliyorsunuz aşırı hürmet vardır. Türk İslam kültürünün esası, tasavvufta da kendisini ifade etmiş olan digergamlıktır. Yani önce sen, sonra ben. Önce sen, sonra yine sen, sonra yine sen. Artık bu o kişinin şeyine göre. Kültür bunun üzerine kurulmuştu. Onun için cemiyette çok fazla problem çıkmazdı. Türk İslam cemiyeti belki çok ileri, çok zengin, çok modern bir cemiyet değildi ama karşılıklı hürmet böyle kurulmuştu. Yani hiç kimse kendisini dünyanın merkezi olarak görmüyordu. Önce kendi karşısındakini görüyordu. Temenna da bunun bir ifadesidir. Yani söylemiştik, zaten her birinin bir sembolik ifadesi var. Yer, kalp, ağız ve baş, bunların her biri bir ifade. Şimdi bazıları bunu, yani bir insanın karşısında hafifçe eğilmek, böyle sanki onun ayağını öpüyormuş gibi yapmayı İzzet-i nefsine yediremiyor. Hatta şair demiş ki, ne benden senden rükû, ne benden selam, şimdi kıyam, esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Bu kadar kâfi, yani temenna yapmayalım. Halbuki onun yerine kaim değildir o. Yani temenna, selamlaşmanın yerine kaim değildir. Temenna bambaşka bir adettir. Yani dini bir şey değildir, bir örftür. Çünkü Türklerde bonsoir, bonjour, Avrupalılar yok. Şapka çıkartmak, eğilmek, bunlar yok. Temenna etmek var. Temenna ederken de dua etmek var. Allah ömürler versin. Küçük iki kişi yapıyorsa küçük büyü eder. Allah ömürler versin. Allah hayırlar versin. Allah selamet versin gibi dua ederler. Yani bu ne kadar güzel bir şeydir bir insanın karşısındakine.
Şimdi de mesela bunlar tabii geçerli. Aşağı hayırlı işler, günün güzel geçsin.
İnsanlar sevinir. Pozitif tabii enerji neşrediyor. Tamam. Belki çok yakın arkadaşlar arasında temenni aranmayabilir. Çünkü devamlı beraberler. Ama eskiden mesela hizmetkarlar veya çocuklar büyüklerin yanındaki sık girip çıkıyor mesela. Memurlar, amirlerin hep küçük temenna yaparlardı hemen.
Şöyle hızlıca.
Hızlıca evet. Mutlaka temennasız. Hatta filmlerde var işte, padişah geçiyor veya bir vezir geçiyor. Orada bekleyen halk muttasıl temenna yapıyor. O kandilli temenna değil, ona muttasıl temenna derler.
Kesintisiz.
Yani geçtiği müddetçe yani size saygımız berdevam diye. O da onlara mukabele ediyor. Hatta Sultan Vahidettin öyle cülüs merasına çıkarken bir şeyi vardı. Böyle ona temenna ediyor herkes, o da ona cevap veriyor. Sultan Reşat'ın da keza böyle.
Şimdi aslında bu diyelim ki kraliyet ailelerine, Avrupa'ya bakalım. Yol boyu elleri havada el sallıyorlar.
El sallıyor. Onlar da el
sallıyor. Herkesin kendi kültürüne göre ama bu kesintisiz devam ediyor.
Kesintisiz devam eden. Tabii bir Osmanlılar'da bir de şöyle bir adet vardı. Padişah merasime çıktığı zaman, ama böyle hurra değil. Osmanlı'da her şey merasim, yani teşrifat kaidelerine çok riayet edilirdi. Belli bir yere gelince padişah, bu işe bakan çavuşlar var. Hep bir ağızdan bağırırlar. Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var. Padişahım çok yaşa. Padişahın çok yaşaması demek, çünkü padişah öldüğümüz sıkıntı yerine kim gelecek, gelmeyecek. Yaşaması demek memlekette düzen, selametin devam etmesi demektir. Ama padişaha da bunu ikaz ettirmek lazım. Ya sen şimdi buraya çıktın, bu kadar insan senin önünde hazır duruyor. Koskoca bir memleketin adeta tek söz söyleyeni sensin. Aslında değil ama zahiren öyle. Mağrur olma, insanlarda mağrur, yani gurura kapılma şeyi vardır, fıtratı vardır. Herkese var bu. Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var. Yani ne yapsan sen Allah olamazsın. Onun için bunu ikaz ediyor. Bu çok güzel bir şeydir. Yani monarklar pek böyle şeyleri sevmezler. Kendilerine haddinin bildirilmesi kimse sevmiyor. Bırakın çocuklar da sevmez, büyükler de sevmez. Haddini bilmek halbuki çok kıymetli bir ameldir.
Hiçbir Tuğba, şey bilemesen bile haddini bil diyorlar.
Tuğba limen arefe haddehu. Bu Hazreti Peygamber'in sözüdür. Tuğba müjdeler olsun demek. Limen arefe, kim ki bildi? Haddehu, haddini bildi. Sınırını bilmek. Kime karşı sınırını bilmek? Anne babasına karşı, eşine karşı, çocuklarına karşı, arkadaşlarına karşı, komşularına karşı, amirlerine karşı, din büyüklerine karşı, ilim sahiplerine karşı, eshab-ı kirama karşı, peygambere ve nihayet Allah'a karşı. Bu sınırları böyle bilen insan biliyorsun cemiyette faydalı. En azından kimseye zararlı olmayan insandır. Kimseye zararı olmayan insanın mutlaka kendine faydası vardır.
Kimseye zararı olmayan insan belki de şu anda en faydalı insan.
Evet, öyle dedim. Birisi dedi ki komşumuzun hiç faydasını görmedik dedi. Bu kadar komşuluk ettik. Zararı oldu mu düşündü, olmadı. O zaman kârlısınız dedi. Evet. Bu zamanda birinden bir zarar erişmediyse size kim olursa olsun kârdasınız demektir. Onun için padişaha böyle alkış verirlerdi. Bu bahs-i ahardır. Ayrı bir merasim bu. Ama temenna mutlaka yapılırdı. Şimdi eskilerde selamlama, daha doğrusu hürmeti ifade etme yolu sadece temenna değil. Bir de etekleme adeti vardır. Etekleme eski Türklerden gelme bir adet. Eski Türklerde küçük, isterse bir saniye küçük olsun, büyüğe karşı her zaman hürmet etmek mecburiyetindedir. Bu Oğuz Töresi'nin kaidelerinden, hani 500 maddesi olan bir Oğuz Töresi'nden bahsedilir. Bazıları dağınık olarak kitaplarda gelmiştir. Onlardan bir tanesi budur. Türklerde mutlaka ve mutlaka
küçük büyüğe
saygı gösterir. Bunun istisnası vardır. Bir ilim sahibi ise küçük, yani saygıda mübalağa aranmaz. Bir de hükümdarsa saygıda mübalağa aranmaz. Yani saygı göstermesi beklenmez. Yani lüzumu kadar, mesela bir genç bir hükümdar yaşlı birine ancak lüzumu kadar hürmet gösterir.
Yani bir küçüğün büyüğe göstermesi gereken
kadar göstermez. Evet. Bir alim kendinden yaşça büyük bir köylüye göstermesi gerektiği kadar hürmet gösterir. Fazlasını gösterirse buna tezellül derler. Tezellül, zillet, aşağılık, kötü bir iştir. Yani bir insanın şartlarına uygun olması lazım. Çünkü Hazreti Peygamber buyuruyor ki enzülün nase menazilehum. Herkesi layık olduğu yere oturtun. Yukarı da değil, aşağı da değil. Bu çok mühim bir kaydedir.
Nereye ait olduklarını insanların işte.
Ama onu tanımak lazım. Evet. Şimdi bu eski Türklerde küçük büyüğün önüne geldiği zaman dizlerini yere koyuyor. Bazen bir dizini, bazen iki dizini. Eğilip secde diyorlar ama secde değil bu. Eteğini öpüyor veya öper gibi yapıyor. Eteğini öpmek, yani ben bütün varlığımla size değil, sizin en aşağı neyiniz? Eteğinizin ucu. Yani bir insanın en aşağısı nedir?
Tevazu mu gösteriyor?
Tevazu
yani
gösteriyor.
Aslında.
Evet. Ben sizin karşınızda buyum demek. Öper gibi yapıyor. Aslında ben sizin eteğinizin ucunu dahi öpemem demektir. Hatta bazen iki eliyle tutar, öper gibi yapar, öpemez. Bu da şu demektir. Sizin eteğiniz o kadar büyüktür ki, yani sizin şanınız, değeriniz o kadar fazladır ki ben iki elimle bile kaldıramam. Ve öpemem çünkü layık değilim. Şimdi bunlar bugünkü insanları gülünç gelebilir. Gelmiş de biz ne adi köpekleriz, her geleni etekleriz. Her gelen eteklenmez. O, yani şair doğru söylüyor. Her gelen eteklemek dal kavukluk, tabasbus alametidir. Eteklenmesi gereken eteklenir. Ne kaybeder
kimdir
insan?
Kimdir toplum içinde
hürmete
bu?
Şayan olan. Yaşça büyük olandır, ilim sahibidir, mevki sahibidir, nesebi yüksektir, peygambere dayanıyordur. Hanizi derler eski Türkler. Bu eski Türklerden gelme etekleme adeti Selçuklular ve Osmanlılar'da da devam etmiştir. Çok lokal. Yani etekleme adeti temennada zaten var. Temennanın birincisi eğilerek eteğini alıp öper, kalbine tutup öper gibi yapmaktır. Ama merasimlerde padişahın vezir-i azam, padişahın kızları gibi, şehzade gibi makam mevkisi çok yüksek ve nadirattan bulunan insanlar. Bunları da eteklemek adet idi. Minyatürlerde görüyoruz. Mesela Erdel Voyvodası gelmiş, Sokulu Mehmet Paşa'nın eteğini öper gibi resmedilmiş burada.
Birbirleriyle dokunmak gibi bir şey zaten yok toplum içinde.
Hayır, yok.
Belki de en sıcak temasları
evet,
bu.
Budur.
Değil mi? Bu temennaz, etekleme.
Bunu Allah'tan başkasına secde etmek gibi bununla mı karşı
en
etmemek
en yakın
lazım?
Oldukları yer de orası
evet,
belki
odur,
değil
evet,
mi?
Evet. En yakın olduğu yer orası.
Çünkü hürmetini konuşurken bile belki metrelerce
tabii,
uzaktan
uzakta
konuşuyor.
Uzakta oluyor. Bir de yüzüne bakmak, eski Türk töresinde bir insanın bilhassa büyüklerin yüzüne bakmak çok ayıp karşılanırdı. Mesela Avrupa'da bu böyle değildir ama şartta mesela Çin'de de böyledir. Japonya'da da böyledir. Hindistan'da da böyledir. Hükümdarlar çıktığı zaman yola herkes başını eğerler. Yüzüne bakmak hatta bizim kitaplarımızda da geçer. Büyüklerin yüzüne böyle
dik dik
devamlı bakmak ayıptır. Ancak bir şey sordukları zaman hafifçe mahcupça kaldırılır sonra tekrar baş aşağıya indirilir. Bu bir kültürdür. Bugün siz bunu gülünç bulabilirsiniz veya samimiyetsiz bulabilirsiniz. Mübalağalı bulabilirsiniz. Ayrı her kültürü zamanında ölçmek
şimdi
lazım.
Şimdi kültür diye içinde bulunduğumuz, yaşadığımız şeyi bize ait görmemek lazım. Çok globalleşti.
Maalesef.
Yani mesela ben eskiden yolda yürürken başını kaldırmadan, yerden başını kaldırmadan yürüyen insanlar görüyordum.
Evet.
Kadınlar
evet.
Özellikle. Etrafına bakmaz.
Çocuklar,
sadece yoluna bakar. Genç. Gideceği yere, belki etraftaki değişikliği bile çok görmez. Şimdi söyleseniz bunu, komik gelir insanlar. Evet. Ne münasip, niye bakmıyorum? Etrafa baka baka giderim işte der.
Gençler mesela büyüklerin yanında bacak bacak üstüne atıyor. Bacak bacak üstüne atmak bence hiç mahsurlu bir şey değil. Aslında çok edepli bir oturma. Ama bizim kültürümüzde büyüklerin yanında bacak bacak üstüne atmak rahat bir oturma olduğu için tasvip edilmemiş. Hı. Mesela beni irite ediyor. Ben hayatımda hiçbir şey yapmadım. Hala yapamam. Ama Gençlere de bir şey demiyorum işte, biraz evvel dediniz ya, artık bu işler globalleşti, niyetine bakmak lazım. İyi niyetini de okuyamıyoruz, ne yapalım, hüsnü zannediyoruz.
İyi,
bu,
iyi niyet.
Bu diyoruz ya, şeyinden yapıyor veya saygıyı böyle görmüyor. Yani düşün, eskiden ceket iliklemek en büyük saygıydı. Hatta ben biliyorum, babamın arkadaşları vardı. Ceketi ilikliyken birisine karşılaştığı zaman sanki çözerdi, tekrar bağlardı.
Ha, evet, saygısını göstermek için.
Hatta ben Ecevit'i bile gördüm. Eski terbiye almış birisiydi. Her ne kadar kendisi solcu olsa bile, yetiştiği aile itibariyle, yani o aristokrat bir aileden yetişme, eski son Osmanlı sadrazamı Tevfik Paşa Ecevit'in eniştesidir. Teyzesinin kocasıdır. Yani o onun kucağında bir, yani o kültürü almış. Annesi de babası da onun eski kültür. Hatta babasının dedesi İlmiye'dendir. Müderristir. Kürt Mustafa Efendi. Mustafa Bülent Ecevit zaten. Annesi ise işte o İstanbul aristokrasisine mensuptur. Zannediyorum Abdülvehhab Paşa annesi. Ressam da Nazlı Hanım. Bu eski terbiye. Şimdi bunu belki arayamazsınız ama eskilerde bu var. Şimdi bu eteklemek, yani büyükleri gördüğün zaman eteğine kapanmak ve onu öpmek veya öper gibi yapmak, onu hafifçe böyle tutar adet devam etmiştir. Ama öyle laçkalaştırılmış ki Sultan II. Sultan Abdülmecid bunu yasaklamış. Artık demiş etekleme olmayacak. Ve artık erkekler arasında etekleme adeti ortadan kalkmış. Kadınlar arasında devam etmiş. Saraya giden kadınlar padişah kızları hanımlarını eteklerlerdi. Çünkü kadınlar adetlerinden en geç vazgeçen ve bir adeti en geç kabul eden topluluktur kadınlar. Bir müddet daha devam ettiler. Mesela Ayşe Sultan, Sultan Abdülhamit'in kızı, büyük halaları, yani babaların halaları olan Adile Sultan, ki Adile Sultan Osmanlı hanedan en popüler kadınlarındandır. Şairedir, divanı var. İki tane evi bugün Kandilli Kız Lisesi'dir yazdığı. Şeydeki Fındıklı'daki yalısı da Güzel Sanatlar Akademisi'dir. Çok cömertliğiyle tanınmış bir kadındır.
Bir de insanları evlendirmesiyle galiba.
Evlendirmesi çok güzel, çok esaslı kızlar yetiştirirmiş. Saraydaki sadece sarayıydı, saray dışında da pek çok kızlar Adile Sultan yetiştirmesiydi.
Onun hareminden, onun yani, evinden yetişen.
Osmanlı terbiyesine Adile Sultan'ın çok büyük katkısı var. Kocasını çok seven bir insan. Beni uyutun da rüyamda kocamı göreyim, dua edin rüyamda kocamı göreyim diyen bir kadın. Yani bir padişah kızı olduğu halde mağrur değil. Öldüğü zaman terekesi borçlu çıkmış, malları satılıp borçları ödenmiştir. Kayyası demiş ki efendim bu gidişle biz borçlu çıkacağız. Olsun demiş, bu milletin malı zaten. Benim çoluk çocuğum da yok, gene millete gidiyor demiş. Mesela saraydaki eşyaları sattırır, yine fakirlere dağıtırmış. Bu bilinen bir hakikattir. Adile Sultan böyle müstesna bir insan. Böyle müstesna bir insanı ziyaret ettiğimiz zaman Ayşe Sultan diyor ki eteklemeden duramazdık diyor. O da etme der. Ayağa kalkar. Yani eteklenen kişi de etme yapma yani diye onu da tevazu göstermesi adettir.
Şimdiki estağfurullah demek gibi yani.
Evet. Estağfurullah. Yani ne haddime benim sizin bu saygıyı bana göstermeniz demektir estağfurullah. Şimdi bazıları diyor ki neden estağfurullah? Bir de böyle hamsofu kabı yobazlar vardır. Bir de böyle lügatı anlayıp da yanlış kullanıyorsunuz falan. Halbuki bunun manası var. Estağfurullah Allah beni affetsin demektir. Buradaki kasıt şu. Sizin bana bu hürmetinizden dolayı nefsime benim bir gurur gelmesin. Evet. Gelirse Allah beni affetsin. Veya haddim değil, benim hürmete şayan birini olduğumu düşünmek benim haddim değil. Estağfurullah, Allah'a sığınırım demektir. Çok güzel bir tabirdir.
Estağfurullah mı, estağfirullah mı?
Estağfirullah.
İyiyle.
Evet, iyiyle ama dilde bizde malum kelime uyumundan dolayı estağfurullah derler. Şimdi Adile Sultan'ı eteklerdik diyor. Sultanahmet kızlarının mesela sürgünde bile bu teşrifatı devam ettirdiğini biliyorum. Mesela Naile Sultan Beyrut'ta yaşamıştı. Ben onu görenleri çok gördüm. Derlerdi ki Naile Sultan sanki İstanbul'da gibi yaşıyordu. Harem ağaları falan da var, cariyeleri var. Şimdi o, Naile Sultan'ın kocası zengin olduğu için sürgünde
şanslılardan.
Evet. Çocuğu da yok. İçine böyle giriyorsunuz derdi. Önce temenni ediyorsunuz. Eliyle gösterirse ilerliyorsunuz, etekliyorsunuz onu, hafifçe eğiliyorsunuz. O ayağa kalkıyor, etme diyor, onu da yapıyor.
Aslında izin verirse yapabiliyorsunuz eteklemeyi.
Evet, tabii size böyle eliyle işaret ederse ancak etekleyebilirsiniz. Yoksa uzaktan temenni edip söyleyeceğinizi söyleyip gidersiniz.
Çünkü dediğimiz gibi o bir yakınlaşma aynı zamanda.
İşte eskiler herkese samimi olmuyorlar. Ve geri çıkıyorsunuz. Tekrar hacetinizden sonra temenni ederek geri çıkıyorsunuz. Naile Sultan bunu yaptı. Yılmaz Öztürk'ün anlatmıştı, Allah rahmet eylesin. 1952'de kadınlara, Osmanlı Hanedanı'nın hanımlarına Türkiye'ye dönme izni verildiği zaman yaşlı sultanların çoğu döndü. Naile Sultan da döndü. Fakat Boğaz'daki yalısını geri alamadı. yeri alamadı. Ama parası olduğu için o Erenköy'de bir evde, güzel bir evde yaşadı ve öldü.
Adı kaldı yalının.
Adı kaldı Nail'e Sultan Erenköy. Sonra Sabancı aldı onu.
Ama yalıyı alamadı.
Yalıyı alamadı.
Adı var ama adı kendi yok.
Pek çoğu öyle. Ayşe Sultan korusu var. Ayşe Sultan değil. Yani çok yer var öyle. Bu diyor ki Yılmaz Üstün'e, onları karşılamaya gidenleri gördüm. Ben de gittim diyor karşılamaya. Demek ki o zaman o da 22 yaşında bir genç. Baktım diyor böyle kelli felli adamlar onları karşılıyor yani. Çünkü 52 saltanatın şey hanedanın sürgünden 28 sene sonra. Yani o devri bilenler hala yaşıyor. Hı hı. Baktım diyor işlerinde anlı şanlı devrimciler de var.
Ha.
Onlar da tabii eski terbiyenin adamları ne kadar olsa. Onlar da baktım diyor kandilli temenni ediyorlar.
Ha.
Normalde Cumhuriyet temennayı yasaklamıştır. Hı hı. Kandilli temenni ediyorlardı. Bir de saçak öpme vardı. Bundan da daha önce bahsetmiştik. Bu etekleme adeti saçak öpmeye döndü. Bayramlaşma gibi merasimlerdi. Padişahın oturduğu tahtın üzerine büyük bir kadife örtü serilir. Bunun altın yaldızlı saçakları olur. Bu saçağın, bu Piskin. Örtünün bir kenarını mabeyin müşiri tutar. İşte Gazi Osman Paşa. Padişahın önüne gelip de padişaha temenni ile selam verenler saçağı öperler. Yani size sadakat, hı-hı, ve bağlılık ve tebrik alametidir. Geçerler. Sultan Reşat zamanında iddiaçılar bir saçak öpmeyiz dediler. Bu gururumuza aykırıdır dediler. Gelip böyle başlarıyla selam verip devam ettiler. Padişah da bunu mesele yapmadı. Ama Rıza Tevfik şiirinde diyor ki saçak öpmeyenler secde ettiler. Asi bir zabitin pis külahına. Yani Enver Paşa, hı-hı, sizi yerde süründürdü burnunuzu. Siz saçak öpmediniz ama gününüzü gördünüz diyor.
Çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar teşekkür görüşmek ederim. Üzere. Hülya'nın sabahlar.